Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla birlikte Medeniyet Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. Efendim, geçtiğimiz iki haftada hatırlayacak olursanız eğitim gündemi, eğitim meselesi üzerine devam ediyorduk. Bu meselenin daha uzun süreceğini, hatta Yusuf hocamızın tabiriyle daha giremedik bile,
evet,
diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu sizlere ifade etmiştik. Lakin bu hafta eğitim gündemine bir ara verip, çünkü bu kadim bir konu, klasik bir konu. Maalesef, maalesef ülkemizin veya özelinde ülkemizin genelinde İslam aleminin 200-250 yıllık bir yarası. Bunu bu hafta bir ara verip, çünkü daha hızlı farklı gündeme ilişkin değişiklikler ve değerlendirmeler oluyor. Bunlar da maalesef gene İslam dünyasının sancılı gündemlerinden oluyor. Bu hafta müsaadenizle Mısır'ı konuşmak istiyoruz. Mısır'da neler oluyor? Çok kısaca acizane ben bir giriş takdim bilgisi vereyim. Mısır'da bildiğiniz gibi şu anda İspanya'da yaşayan 40'lı yaşlarında bir müteahhit. Aynı zamanda aktörlüğü falan da varmış hocam bu adamın galiba. Aynı Ukrayna modeli gibi değişik,
evet,
yani. Biraz ona benziyor. Bir adam işte Sisi'nin yolsuzluklarından, Mısır'daki askeri yönetimin yolsuzluklarından harekette büyük bir kitlesel hareket başlatmayı becerebildi. Her gün yanılmıyorsam bazı videoları yayınlıyor YouTube'da veya Twitter'da. İnsanlar da bunu izliyor. Hatta en son yanılmıyorsam hocam önümüzdeki haftaya kadar Sisi istifa etmez, şöyle böyle olmazsa 30 milyon kişilik gösteriler yapmayı planlıyorum demiş. Yani böyle Mısır gibi, tamam, sokaklara hareketli olsa bile enformasyonu kontrol altında bir ülkenin nasıl böyle bir şeye kapılabildiği bir ilginç nokta. İkinci ilginç nokta hocam, bu adamın daha önceki müteahhitlik serencamının Mısır ordusunun askeri birliklerine ilişkin yaptığı hizmetler olduğunu okudum ben. Yani Mısır ordusuna tesisler, kışlalar falan yapıp zenginleşen. Öyleymiş, öyle bir adammış. Yani tam müteahhit, inşaatçı değil de yani böyle kamu müteahhiti bir adam.
Enteresan.
Enteresan. Tabii daha da enteresanı, bu adamın talebine geldiğimiz zaman yolsuzluk falandan harekette akabinde, şimdi diyeceksiniz ki veya muhterem dinleyenlerimiz diyecek ya, bunda kötü ne var? İşte bir an önce Mısır'da normalleşmeye geçilsin, demokratik kurallar işlesin, seçim şu falan, geçiş süreci bitsin. Tabii bunun nesi kötü veya işte siz Sisi'yi mi seviyorsunuz da bu adamı niye sorguluyorsunuz diyebilirler. Tabii biz Tunus'ta başlayan o sözde masum zabıtanın kendisini yakmasıyla başlayan Arap Baharı'yla sevinen, daha sonra da ya kendime söyleyeyim, sizler belki daha derin okumuşsunuzdur ama biz beceremedik. Daha sonra da ya eski düzen daha iyiymiş diyen, Saddam devrileceği zaman ya işte bir Müslüman ülke bir diktatörden kurtuluyor diye sevinen, fakat günümüzde ya Saddam zamanında Irak halkı daha az çekiyor, acı çekiyordu diyen bir ümmet haline geldik. Dolayısıyla olan her gelişmeyi, yani adeta o elmanın üzerindeki boyaya, şekle rağmen acaba bu elmada bir zehir var mıdır diye okumak durumuna düştük maalesef, maalesef. Hocam, buradan sizi dinlemek isteriz. Siz nasıl okuyorsunuz önce Mısır'daki olayı? Tabii daha sonra Mısır'dan hareketle bu İslam coğrafyasının bu kadar rahat sokaklarının tahrik edilmesini, bu kadar farklı gündemlere tutup çekilebilmesini nasıl değerlendirmek lazım?
Yani ilk önce böyle bir Sisi'ye karşı, işte Mursi'nin oğlunun, diğer ihvan mensuplarının, bazı ihvan mensuplarının sürekli arda arda idam edilmesi, işte şehit olması.
Mursi'nin oğlu sözde öldü.
Tabii. Yani babası da mahkemede milletin
göz önünde öldürüldü.
Gözünün önünde öldürdüler. Yani çok acayip bir şey, vahşi bir şey. Yani o olaylardan sonra özellikle hem Mursi'nin hem de onun vefatından sonra böyle bir şeyin patlak vermesi, ister istemez ya bu diktatörler gidecek herhalde diye bir, yani Mısır patladı falan ister istemez diye böyle bir
psikoloji. Çok yüzeyden bakış bu. Tabii. Yani biz de öyle okuduk. Yani tabii. Geçen hafta Mursi'nin oğlunu öldürdüler. Yanılmıyorsam bir trafik kazası süsü mü, kalp krizi süsü mü ne verdiler gene?
Kalp
krizi süsü verdiler. Mursi'yi öldürdüler. Kaç kişiyi astıkları, idam ettikleri belli değil.
Tabii. Bir de yani şöyle bir şey yapıyorlar. Özel ihvanı budamak için, ihvanın kremasını yok etmek için çok ciddi operasyonlar çekiyorlar. Bu girişilen hareket ihvana öldürücü bir darbe vurmak için tezgahlanmış olabilir. Nedenlerinden birisi bu olabilir.
Evet.
Yani nedenlerinden birisi bu olabilir. Ama şöyle gidelim istersen.
Şöyle bir şey sorabilir miyim hocam? Buyurun. Sizi biraz daha açmak için seyircimiz adında. Şöyle mi düşünüyorsunuz? Yani bu bir kitlesel direnişe dönüşecek. Bu kitlesel direnişte bilinçli olarak kan döktürülecek. Dökülen kanın, çıkan karışıklığın hesabı, faturası ihvana kesilecek. Dolayısıyla Mısır'daki zinde güçlerin daha sert ve şiddet hareket ederek 4-5 bin kişiyi daha temizlemesine, dolayısıyla
o krema. Krema
tablosu.
Piramidin en tepesi.
En tepesinin. Yani biz de işte bunu yakın tarihimizde yaşadık. Malum bazı kanunlar izin vermediği için çok net konuşamıyoruz ama bazı uyduruk isyanlar falan tertip edip hiç bu isyanlarla alakası olmayan kişileri gel bakalım deyip idam etmek veya şehit etmek gibi bir plan olabilir diyorsunuz. Tabii. Birinci bu olabilir. Evet.
Burada aslında şöyle bir şey söyleyecektim. Bu birinci Arap Baharı falan denilen, Arap Baharı dedikleri şey üzerinde düşünmek lazım. Ben o zaman şöyle bir şey yaptım. Yani Arap Baharı diye bir şey olmadığını söyledim. Arap Sonbaharı diye bir şey var dedim. Yani bunun adı Arap Sonbaharı. Bir daha Müslümanların Arap dünyasındaki bu diktatörlüklere karşı İslami kesimlerin, İslami söylemlerin, İslami oluşumların, cemaatlerin, hareketlerin neyse diktatörlüklere, dolayısıyla batılılara, emperyalistlere meydan okuyabilecek bir güce erişmemesi için bir şekilde
bir
şu an
hareket.
ulaştıkları gücü budamak için tezgahlanmış bir hareket.
Olabilir.
Yani ilk yazdığım yazıda o Tunus'ta biraz önce zikrettiğiniz hikayede vatandaş kendisini yakınca ben o zaman şey yaptım, dedim ya iyi tezgah yani bu. Şöyle bir şey yazmıştım. Arap Sonbaharı 2. üst üste istikrarlı istikrarsızlık diye bir yazı yazmıştım.
Devamlı kaos.
Tabii.
Süre giden
kaos. Oraya
geldi
yani.
Tabii şu anda oraya geldi dediğiniz
oraya
gibi.
Geldi.
Libya'nın ne olduğu belli değil. Tabii. Mısır belli değil.
Şimdi burada bundan sonra yapılabilecek her şeye rağmen, yani diktatörlerin gitmesi için, yani Müslümanların İslam dünyasının özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşması için yapılan her şeyi desteklemek lazım. Bunu konuşmaya gerek yok. Yani esas itibariyle teorik olarak ne olursa olsun böyle bir şeye karşı çıkılamaz yani. Tamam mı? Ama pratikte ne bu diye sormamız lazım.
Ve
pratikte ne bu? Ne yapmak istiyorlar?
Ona göre de pozisyon almamız lazım.
Tabii ona göre de pozisyon almak
lazım. Yani pozisyon almak derken kalkıp Sisi'nin yanında durmak değil mi?
Hayır. Haşa. Buradan o anlam çıkmaz.
Çıkmamalı. Fakat şu var, eğer burada Sisi'yi göndermekle öyle de neticelenebilir. Fakirin başka bir teorisi var hocam. Eğer müsaadenizle onu arz edeyim. Ben biraz özellikle bu hareketleri kışkırtan İspanya'da yaşayan müteahhit adamın söylemlerinden şunu okudum. Şimdi bakın, Türkiye'de bir darbe oldu. 12 Eylül darbesi oldu. Türkiye'de 1960 darbesi oldu. Fakat bu darbelerin hiçbirinde askeri rejim kalıcı olmadı. Her darbeden sonra askeri rejim yerine bir geçiş hükümeti öngörüldü. Ve özellikle 80'den sonra geçiş hükümetinin, rahmetli Özal dönemiyle başlayan hükümetin yaptığı ana misyon da ülkeyi daha kapitalist hale getirmek oldu. Evet. Yani sermayeyi daha tabana yaymak. Şimdi benzer bir şey bence Mısır'da tezgahlanıyor olabilir. Muhtemelen de belki de Mursi'ye dendi ki, Mursi'yi getiren güçler tarafından, tamam senin fonksiyonun bitti, seçimlere gideceksin, gene bizim kontrolümüzde. Yani Mısır'ı daha laik, Mısır'ı daha la dini, Mısır'ı daha seküler, daha dünyevi bir hale getirecek bir iktidar yapısı. Bunun kolay bir şey. Buraya bir kapitalizasyon aktarılır 5 sene boyunca. Mısır ihya olur, abad olur. AVM'lerle dolar. Neticedeki Mısır'ın ihvan yapısı da bir tek kurşun atmaya bile gerek kalmadan altındaki zemin, işte bizim son 15 yılda geldiğimiz hal gibi bir hale gelebilir. Bunu mesela, böyle bile bir şey olsa, buna bir tedbir almamız gerekebilir belki biz Müslümanlar olarak diye düşünüyorum hocam.
Ya ben, ya doğru, ben buna katılıyorum. Şöyle açalım. Yani ben Arap Sonbaharı için o zaman epey tepki gösterdi insanlar. Yani hayatını İslami mücadeleye, tefekküre vakfetmiş bir adama sanki böyle döküntü bir laik gibi muamele edilmez yani. Öyle şey yok yani. Yani nitekim bazı insanlar o şey tepki gösterdiler epey.
Hocam trol diyenleri duyduk yani.
Evet.
Değil mi?
Böyle tuhaf bir şey var. Yani senin yüreğin yanı hiç umurunda değil insanların. Yani kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Neyse. Şimdi o şey de tarihin hızlandırılmaya çalışıldığını söyledim ben. Yani mesela bir yarım asırda, hadi bilemediniz, işte çeyrek asırda yapılabilecek bir şeyi işte 3-5 ayda yapmaya çalışıyorlar dedim.
Evet.
Yani bu ne demek? Bu şu demek. Yani bir şekilde diktatörlüklere karşı mücadele verilecek. Kim verecek bunu? Liberaller verecekler. Sekülerler verecekler.
Tabii.
Yani dolayısıyla bütün İslam ve Arap dünyasını özellikle sekülerize edecekler. İslami evet. hareketleri de onlara evet. eklemleyecekler.
Eklemlemiyorsa da radikal ilan edip yok edecekler.
Yani azınlık haline getirecekler.
Evet.
Halbuki şu an bakın bu çok tehlikeli bir şey. Müslüman İslami söylemleri, hareketleri, cemaatleri, tarikatları falan özellikle diktatörlüklere karşı mücadele veren aktörlerin liberaller, sekülerler, sosyalistler, yani sosyalist tırnak içinde artık sosyalist, masyalist dediğimiz şey. Solcu, liberal.
Müzelerde var.
Tam müzelerde var. Ama o solcular, güzel söyledin. O solcular acayip bir şekilde seküler yani.
Tabii canım seküler. Yani şu anda solculuktan hocam ben bir tırnak açayım. Tek kalan kalıntı ateistlik oldu. Veya dinsiz, la dinilik oldu. Yani tabii. Marx'ın Das Kapital'inden tutun da Komünist Manifestosu'na kadar tek bir sayfa çıkarttılar aradan. Din afyondur diye. Bu da doğal. İman küfür meselesi kadim bir mesele. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne. Yani bugün solcu dediğiniz adamların büyük kısmı ulusalcılarla da anlaşıyor. Kürt milliyetçilerle de anlaşıyor. Kürt ırkçılarla da anlaşıyor. Bir tek anlaşamadığımız nokta İslami esaslarda anlaşamaz hale geldik.
Şimdi ilginç bir yere geldi bu. Şimdi aslında dünyada sol söylem yani işte demokrat işte Amerika'da cumhuriyetçiler demokratlar falan diye ayrım yapıyorlar ya.
Ayrım yapıyorlar. İngiltere'de yani muhafazakarlar, işçiler, liberaller.
Tabii liberal ve işçi partisi orada da. Bütün Avrupa'da bu sol, sosyalist, sosyal demokrat, muhafazakar falan ayrımı belirgin yine hala belirgindir. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Yani burası çok önemli bir şey. Bu yani yaşıyoruz ama bunun üzerinde kafa yormamız lazım. Şimdi sol kendisini eşcinselleştirdi. Yani bütün Avrupa'da, Amerika'da geliyor yavaş yavaş. Bütün söylemin merkezine cinsiyet, toplumsal cinsiyet meselesini yerleştirdiler. Cinsellik meselesini yerleştirdiler. Hız, haz, ayartı. O cinselliğin merkezine de eşcinselliği yerleştirdiler. Tamam mı? Yani dolayısıyla aileyi yok etmek istiyorlar. Toplumu yok etmek istiyorlar. Nüfusu azaltmak istiyorlar. Tabii. Nüfusu azaltmak istiyorlar. Yani şimdi buradan nereye gideceğim ben biliyor musun? Yani İslam dünyası toplumu, aileyi koruyabilecek tek dünya. Yani Hintler, Çinler falan bunu başarabilecek durumda değiller. Yani Latin Amerika diye bir yer kalmadı zaten. Orayı da tarumar ettiler. Yani dolayısıyla Latin Amerika kültürü bilmem ne falan filan diye bir şey yok. Yani bir şekilde
onlar alt gitti, Latin kültürüydü.
Vatikan daldı oraya.
Tabii tabii.
Acayip bir şekilde köle olarak kullanıyor. Yani Afrika'nın haline konuşmaya gerek yok. Yani insanlığı kurtarabilecek, insanlığın insanlığını dolayısıyla koruyabilecek İslam'dan başka kaynak kalmadı.
Kalmadı.
Yani böyle bir yani fıtri olanın, tabii olanın önünde dünyanın durabilmesi mümkün değil. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dileyerek.
Estağfurullah.
Yani öyle bir yere gidiyor ki bir şekilde Arap dünyasına Mısır gittiği zaman bitti zaten. Yani Arap yani İhvan-ı Müslümin çökerttikleri zaman Mısır'daki İhvan-ı Müslümin'i çökerttikleri zaman Arap dünyasındaki bütün İslami söylemler biter.
Biter. Hatta hocam Mısır'ın Afrika'da çok büyük etkisi var. Tabii Libya ya. Ve Mısır tabii. Bu iki ülke. Tabii. Biz buradan tabii. Hep bakınca Mısır'ın Arap yüzünü görüyoruz ama Libya'nın tabii. Aslında Libya ve Mısır Afrika üzerinde en etkin iki ülkeden biri.
Tabii. Yani şimdi şöyle. Yani burada tarihin hızlandırılması meselesi diye özellikle altını çizdiğim şey şu. İlk iki aşamalı bir strateji izlendiğini ben tahmin ediyorum. Yani böyle Hı-hı. bir okuma yapıyorum. Bu okumayı önemsediğimi söyleyeyim özellikle. Birincisi İslami söylemleri, hareketleri, cemaatleri, tarikatları devre dışı bıraktıracak. Dolayısıyla sömürgecilere karşı, emperyalistlere karşı. Emperyalistlere karşı. Dolayısıyla işte ulusal bağımsızlıkları veren, onun mücadelesini veren emperyalistlere karşı işte atıyorum sözde de olsa bir şekilde bağımsızlık kazanılmasını işte demokrasiye geçirmesini atıyorum. Diktatörlükten demokrasiye geçirmesini sağlayan hareketler yani halkın iradesini tırnak içinde temsil eden hareketler İslami hareketler olmayacak. Onlar devre dışı kalacak. Olacak. Seküler hareketler olacak.
Hocam anlattığınız yakın tarihimize şey ne var. Kadar tanıdık geliyor.
Tabii tabii.
Fazla bir şey
tabii, Türkiye'de uygulanan şey uygulayacak.
Yani yakın şu son aynen 80 öyle. Yıllık tarihimize ne kadar tanıdık geliyor yani değil
tabii,
mi?
Tabii tabii tabii.
Hocam kriminolojide ne alakası var diyeceksiniz şimdi. Bir zihin açar belki yani seyircilerimiz anlamında veya bir anekdot olur. Kriminolojide bir kural vardır hocam suç biliminde. Fakir hukukçu olduğum için zamanında okumuştuk. Kötü suçlu derler iz bırakmamaya çalışır. Akıllı suçlu yanlış iz bırakır. Çünkü denir fizik ortamda, yani bu aynı zamanda felsefi bir yaklaşım.
Eyvallah.
Fizik dünyada bir sonuç oldu mu? Yani bu kalemi ben buradan aldım, şöyle koydum veya şu tuşa bastım. Bir adam öldürdünüz veya Allah'ım bir hırsızlık oldu. Burada oluşan izi silmek kabil değildir denir. Çünkü bu varlık aleminde bir iz. Dolayısıyla kötü suçlu bu izi silmeye dönük çalışma yapar olay yerinde. Akıllı suçlu ise adam öldürdüyse adamın kazara düştüğünü göstermeye dönük çalışma yapar. Çünkü o sonucu ortadan kaldıramaz. Şimdi bu adamların aslında yaptığı bu yani İngilizlerden geliyor. Kolonyal bir akıl bu. Ne yapıyor İngilizler? Hindistan'a giriyor. Diyor ki koskoca o zaman bile 600-700 milyon nüfuslu bir ülke. Ya bana karşı bir direniş olmaması mümkün mü? Değil. Eşyan tabiatına aykırı. O zaman direnişi ben oluşturayım. Yöneteyim. Türkiye'ye yakın geçmişimiz. Hakeza. Şimdi bu ülkelerde de. Hocam bakın o kadar ilginç ki. Şimdi adamlara diyor ki sizin okumanızdan şunu doğru anladıysam. Adamlara diyor ki ya siz sömürülüyorsunuz. Başınızda diktatör var, miktatör var. Özgürlük, mözgürlük falan. Almanya'dan piyanist getirelim. Piyano çalsın. He. Başınız ya o diktatörü kim getirdi? Ya ona sen karıştırma o eski iş diyor. Ondan sonra burayı bu adamdan sizi kurtaralım diyor. Peki bu adamdan bizi kurtaracak veya Arap halkını kurtaracak güç kim? Seküler, laik, ladini güçler. Peki bu seküler, laik güçler veya yani akımlar hangi habitustan besleniyor? Kovmaya çalıştıkları adamları getiren sömürgecinin habitusundan besleniyor. Farklı bir şey var mı? Yani demokrasi getireceğiz diyor. Demokrasi kimin kavramı?
Evet. Şimdi ben şöyle bir şey oluştu. Siz söyleyince. Yani bu şey bir bütün olarak daha kapsamlı bir şekilde yani bir medeniyet perspektifi üzerinden okuduğumuzda aslında üç aşamalı bir şey strateji çıkıyor. Birincisi şu. Yani birincisi İslami söylemleri marjinalize etmek.
Evet.
Dolayısıyla diktatörlüklere karşı verilen mücadelede İslami söylemleri, hareketleri, cemaatleri, tarikatları
tasfiye
bir şekilde deri dışı bırakmak.
Çok özür diliyorum. Mesela bu Arap Baharı hareketlerinde yapılan fiilleri o ülkenin İslami hareketi yapsa anında terörist oluyor.
Kesinlikle.
Değil mi? Anında tabii. Terörist oluyor. Tabii. Ama liberal bir ekip yaptığı, şu ekip bu ekip yaptığı zaman da demokrasi kahramanı oluyor.
Yani o yüzden bu en son Kahire'de, İskenderiye'de Mısır'ın değişik şehirlerinde sokağa dökülen insanlar. Bakın bu veri çok önemli bir veri. İnsanlar ihvana mensup insanlar değil. Bana gelen bilgi böyle. İlk anda sokağa dökülen insanlar.
Ve şu ilginç Sisi ekibi de ihvanı suçluyor. Hatta suçlarken bunların ihvandan olmadığını kendileri de bildikleri için perde arkasından ihvan yönetiyor diyor. Yani ihvan tabii. Sokağa dökülmedi ki tabii. İhvan sokağa döküldü diyemiyor. Perde tabii. Arkasından ihvan yönetiyor.
Şimdi buraya daha detaylı olarak geliriz. Şimdi yani üç aşamalı bir strateji
hocam,
izlenir.
İsterseniz üç aşamalı stratejiye girmeden bir kısa ara verelim.
Tamam.
Süremizi
itibariyle yani Mısır'da bölmeyelim. Laboratuvar olarak kullanılır.
Aynen öyle. Bölmeyelim programımızı. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra Mısır örneği önemli. Yani bir tek ülke diye bakmamak
tabii,
lazım.
Tabii.
Çünkü bu emperyal gücün Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği, tarumar ettiği ülkelerde kurguladığı kendi istedikleri laik batıcı sistemi nasıl oturttuklarının bir laboratuvarını göreceğiz kısmesin.
Evet. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Muhterem dinleyenlerimiz, Yusuf Kaplan hocamızla medeniyet yolculuğu programımıza devam ediyoruz. Hocam araya girmeden önce siz üç aşamalı bir plan uygulandığını okuma yaptığını söylemiştiniz.
Evet.
Bunu dinleyelim, buyurunuz.
Yani birincisi dediğim gibi İslami, yani ilk önce İslami söylemleri, dolayısıyla İslami cemaatleri, tarikatları, hareketleri, oluşumları marjinalize etmek. Müslüman toplumlarda, Arap dünyasında, Mısır başta olmak üzere marjinalize etmek. Merkez hareketleri bunlar. Toplumun merkezini oluşturuyorlar. Hatta ihvan demek Mısır demek. Hatta ihvan Mısır'dan daha fazla bir şey demek. Bunu unutmamak lazım.
Mısır'dan daha fazla ki Suud da ihvanla uğraşıyor.
Tabii canım.
Dubai de ihvanla uğraşıyor.
Tabii, tabii,
tabii. Demek ki Mısır'dan fazla bir
çok,
etki var
çok,
yani.
Çok fazla bir şey. Yani dolayısıyla Mısır'la falan savaştıkları yok. İhvanla savaşıyorlar. Bunu bilelim.
Evet.
Tamam. Yani dolayısıyla.
Hocam Mısır diye bir devlet ne zaman oldu ki? 5000 yıl önce varmış.
Evet,
yani son 2000 yıldır Mısır diye bir devlet yok.
Tabii.
Yok yani. Ya Memlükler onlar. Ya Türkler, ya Fatimiler, ya Eyyubiler Mısır diye bir devlet yok.
Şey. Irak gibi,
Irak gibi. Aynen öyle. Asuriye'den kaynaklı Suriye gibi icat edilmiş.
İngiliz.
İran, Babil'i de, Suriye'nin Asuri'si de, Mısır'ın Kıpti Mısır'ı da 3000 yıldır tarih sahnesinde yok. Tabii. Bunlar İngilizler tarafından icat edilen devletçikler.
Evet. Yani birinci
İslami
aşamada,
söylemleri marjinalize etmek demiştim.
Dolayısıyla İslam'ı mı marjinalize?
Tabii ki.
İkinci aşamada. İkinci aşamaya geçiş sürecinde. İkinci aşamada bütün İslam dünyasını modernleştirmek. Yani modernize etmek her bakımdan. Yani tüketim toplumuna dönüştürmek.
Tabii.
Tüketim toplumu için, tüketim toplumu olmak için Afrika'nın Arap dünyasını can attığını görüyorum ben.
Doğru.
Yani bizzat sık sık gidip geldiğimiz için görüyoruz.
Hocam biz atmadık mı? Yani öyle. Biz 1980'lerden sonra tüketim toplumu olmak için biz can atmadık mı?
Tabii.
Ki bizim kadim değerlerimiz, devlet kültürümüz, toplum kültürümüz onlardan çok daha kuvvetli.
Tabii. Ama buradaki hikaye şu. Yani geç kalmış, modernliğe geç kalmış, tüketim toplumuna geç kalmış, dünyaya geç kalmış, ertelenmiş, hız, haz, ayartı duygularının bir şekilde ertelendiği veya geciktiği dünyalara bir anda daldığı zaman tarumar eder bu.
Çünkü boşluk
şey
dolma kuramı değil mi? Yani
tabii,
bir yerde basınç ne kadar düşükse rüzgar orada o kadar kuvvetli
eser. Toplum boşluktan nefret eder.
Evet.
Tamam. Toplum diyorum. Tamam. Şimdi dolayısıyla ikinci aşamada tüketim modern İslam dünyasını, Müslüman toplumları modernleştirmek, sekülerize etmek. Dolayısıyla bu İslam'ın sekülerleştirilmesi sürecinin Müslüman toplumların İslam'dan uzaklaştırılması sürecinin temellerini atmak demek.
Hı hı.
Üçüncü aşamada İslamsız İslam icat etmek.
Hı.
İslamsız İslam ne? İslam'ın tam anlamıyla sekülerleştirildiği bir İslam. Yani dolayısıyla insanların kendi kafalarına göre dini yorumladıkları, kendi kafalarına göre din icat etmeye kalkıştıkları. Bu yatmıyor kafama kardeşim. Yani
bence böyle değil.
Tabii. Yani dolayısıyla İnsanların dini olacaklarına, dini kendilerine uyduracakları İslamsız İslam dediğim şey o.
Hocam.
Yani Hristiyanlıksız Hristiyanlık işte.
Bugün öyle. Bugün öyle. Hocam fakirin şöyle bir öngörüsü var. Şimdi bu güç, bu akıl ne derseniz şeytan değil. Şeytanın Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Şeytanın oğulları diyor, askerleri diyor değil mi yani? Bu güç diyeyim. Bunlar 18. yüzyılın ortalarından itibaren yani özellikle bu pozitif bilimdeki ilerlemeyle önce bir ateizm rüzgarı çıktı. Ateizm rüzgarının kuvvetinin kesileceği belliydi. Fıtrata, akla, mantığa aykırı. Bu sefer çektiler, deizmi koydular. Fakat fakirin bir öngörüsü var hocam. Deizm de yürümeyecek. Çünkü deizm, bunu bir kere daha bu programda konuşmuştuk. Akıl algoritmasına göre, sırf akıldan bahsediyorum bakın. Akli algoritmaya göre ateizmden daha sakat.
Evet.
Yani ateizmi bir şekilde akıl algoritma, sırf akılla düşünürseniz algoritmaya otururuz, oturtabilirsiniz.
Mantıklı.
Tabii. Evrim derseniz, devrim derseniz, bilmem ne derseniz, kainat, her şey tesadüf, her şey oluştu falan, tamam. Ama hem diyeceksiniz ki bir yaratıcı güç var, beni yarattı koyverdi haşa. Bu daha sakil bir şey.
Pardon, çok özür dilerim. Biraz önce bir şey söyledim. Mantıklı diye şimdi dinleyiciler yanlış anlayabilir. Yani bir mantığı var. Yani kendine göre bir mantığı var.
Ben de akıl derken şunu demek istiyorum. Vahiyden yani, kopuk aklı kullanırsanız o akla uyar. Tamam. Vahiyden kopuk mantığı uygularsanız o mantığa da uyar. Bunu demek istiyoruz. Yoksa haşa imansızlık akli bir şey değil. O ayrı ama vahiyi bir kenara bırakır
da. Yok, bunu konuşabiliriz. Yani biz inandığımız için, iman ettiğimiz için bir şekilde ateizmin, inançsızlığın, mantıksızlık olduğunu söylemiyoruz. Yani bunu ispat edebiliriz. Konuşuruz yani.
Aynen, buna bir program yaparız tabii hocam. Deizmi de ederiz. Tabii. Fakat yani, ben üçüncü aşamada, aynı sizin burada buyurduğunuz gibi, ben üçüncü aşamada deizmin de iflas edeceği zaman, ki bu hazırdır. Bunlar bu sefer diyecekler ki, peki ya o zaman hadi siz Müslüman olun da, şöyle bir Müslüman olun. Bir örnek vereyim. Dün bir arkadaşımla konuşuyorum. Bir arkadaşının kardeşinden bahsediyor. Bu öğrenci İstanbul, Türkiye'nin %50'la öğrenci alan üniversitelerinden birinden inşaat mühendisliği mezunu. Amerika'da MBA yapıyor. Şu anda da gene İstanbul'da çok iyi bir üniversitede, kamu üniversitesinde doktora yapıyor. Diyormuş ki, ben diyormuş içkinin günah olduğuna inanmıyorum. İnansam içmem diyormuş. Şimdi bakın, deistim demiyor. Esas tehlike burada gelecek hocam buyurduğunuz gibi. Ben deistim dese konuşursunuz. Ateistim dese de konuşursunuz. Diyor ki ben Müslümanım. E niye içki içiyorsun? Ben günah olduğuna inanmıyorum demin dediniz ya.
Tabii.
Yani bence bana göre. El insaf kardeşim yani bu hayatında Kur'an mı okumadın? Yani Kur'an'ı konularda bu kadar saçma sapan gidiyorlarsa bunlar yarın öbür gün dinin sünnetullah'a dayalı, içtihata dayalı konularında nerelere savrulacak?
Tabii yani ben dediğine göre dediği andan itibaren bana göre.
O artık hevasını ilah edinmiş demek.
Tabii ki canım.
Hevahu diyor ya Cenab-ı Hak. Kendini
Tanrı'nın yerine yerleştiriyor yani. Tabii. Bu bunu görmesi lazım. Bana göre deistim ben, işte haram değil. Sen kimsin ya? Hu arıyor yani.
Hocam deistim şey diyen adam basit, deistim diye bir literatür yok bizde. Deistin adı kafir. Çünkü peygambere, ahirete inanmayan adama kafir deriz. Daha tehlikelisi gelecek diyorum. Bakın ben burada yana yana diyorum ki öyle Müslümanım diyenler gelecek ki bana göre diyecek cennet cehennem bunda dünya var. Cennet cehennem bu dünyada. Müslüman değil misin? Yok Müslümanım. Ya sen nasıl Müslümansın? Cennet var, cehennem var, ayet var. Hadi binlerce Kur'an-ı Kerim'in yarısından çoğu ahiret hayatını anlatıyor. Sen o bana göre diyor. Tamam. Ama ben deistim demeyecek. Müslümanım diyecek gene. Aynı ben şeye benzettiğim için araya girdim bu kadar uzun. Kusura bakmayın hocam. Yani İslam'ı kendilerine dönüştürüp bir İslam halini getirecekler diye.
Yani İslam'ın üç sütunu var. Yani asıl yani Allah'a iman, peygamberlere iman, peygamberlere dolayısıyla kitaplara. Allah'a iman dolayısıyla meleklere, dolayısıyla
her biri birbirini besliyor.
Gayba iman. Tabii. Dolayısıyla peygamberler kitap getirdiği için mesaj, kitaplara iman. Üçüncü ilke ahirete iman.
En temeli belki de.
En temeli. Yani,
haşa, yani, ontolojik olarak Allah'a imanın önüne haşa geçmez ama ahiret inancı olmadıktan sonra.
Yani ahiret inancı sizin Allah'a, peygambere, meleklerine, kitaplarına inanıp inanmadığınızı test etmenin yeridir.
Aynen öyle.
Yani ahirete inanıp inan. Dolayısıyla bu dünyada adaleti, hakkaniyeti, hukuku, silmi, selameti, kardeşliği hakim kılmanın şartıdır.
Doğru.
Yani ahiret inancına ne diyelim, şeksiz şüphesiz sahip olan kişi harama bulaşmaz. Bitti. Hesap var çünkü. Ahiret inancı hesap demek aynı zamanda. Hesaba inanıyorsun. Hesap günü diye geçiyor kitapta. Değil mi?
Tabii.
Bu çok önemli yani, bir şey yani.
Ne buyuruyor Zilzal suresinin ahirinde? Zerre miktarı şer işleyen karşılığını görecek. Şimdi bu iman olmadan hangi ameli regüle edebilirsiniz?
Tabii. Mümkün yani değil. Burada Mısır ben öyle bir
bağlayalım tekrar dediğiniz gibi Mısır
yani
hocam.
Yani Mısır bir laboratuvar olarak.
Birinci aşama dediniz İslami söylemleri marjinalize etmek.
Ve İslam'ı marjinalize etmek.
İkinci söylem yani. İslam'ı marjinalize etmek. İkinci söylem toplumu laik.
İslam'ı sekülerize etmek.
Sekülerize etmek. Toplumu sekülerize etmek. Üçüncü söylemde İslam'ın içini boşaltıp İslamsız, o sekülerize edilmiş İslam topluma İslamsız aynı bugünkü Hristiyanlıkta olduğu gibi dediğiniz gibi bir din sunmak.
Şimdi mücadele bu. Yani bu Mısır üzerinde.
Mısır laboratuvarında yapılan bu.
Tabii şu an
bu.
Biz bunu yaşıyoruz Türkiye'de.
Evet.
Yani şu an bunu Türkiye'de yaşıyoruz. Bizden önce kim yaşadı? Bizden önce Malezya yaşadı.
Malezya örneğin. Bu işi yaşadı. Yani,
Malezya insanlar görmüyor. Malezya'da bir halk var zannediyor.
Ben yani Malezya örneğinin bu boyutunu doğrusu ben bilmiyorum.
Yani seküler yani adam şöyle seküler. Yani şöyle burada daha önce söyledim bilmiyorum ama örnek tam gidecek bir örnek. Yani mesela bir AVM'ye giriyorsun. AVM tamam mı? Her katında veya iki kattan birinde mutlaka mescit var. İnsanlar, kadınlar, kızlar, gençler özellikle. Yani baktığında İslami kaygıları olup olmadığına dair herhangi bir fikrin olmayacağı insanlar.
Kılık kıyafet.
Kılık kıyafet yani şekil üzerinden gitmem yani ben aslında ama anlatmaya çalışıyorum, resmetmeye
ama
çalışıyorum.
Ama şekil mühimdir.
Tabii
yani.
Eyvallah. Sonuçta yani ilk görüşte gösterge bilimsel olarak baktığında yani bunlar namazlı, niyazlı insanları falandır
değiller
diyemezsin.
Gibi.
Diyemezsin. Ezan okunur. Hepsi birden camiye gider. Amelerdeki mescitlere dolar. Endonezya'da da böyle. Ama Endonezya'daki şey biraz daha anlayabiliyorum. Çünkü Endonezya'da
yarısı Hristiyan.
Yerel kültürler Budizm üzerinden falan.
Bir de yanılmıyorsam yarısına yakını Hristiyan Endonezya'nın zaten.
Tam yarı değil. Çok Müslümanlar.
Pardon Filipinler öyle. Filipinler öyle. Özür dilerim.
Yani Endonezya'da Müslümanlar bayağı çoğunlukta.
Hocam benzettiğiniz tabloyu hiç gittiniz mi bilmiyorum. Dubai'de ben gördüm.
Tabii.
Yani Dubai'de havaalanında bir iniyorsunuz. Yani ultra modern yani tırnak içerisinde. Laik.
Tabii.
Yani Londra mı Paris'te böyle bir havalanı yok. Londra'da da yok yani.
Ya tam
müthiş
plastik.
Bir yere iniyorsunuz. Tam plastik, tam suni, çünlü çonosa bir AVM'ye giriyorsunuz. Her tür dünyevi şey var. AVM'nin içinde operatörle canlı yayın ezan okuyorlar. Aa diyorsun ya, ne güzelmiş yani, baksana yani şey, benim diyen Müslüman ülkede AVM'de
yani tam normal işte şeyin
İngiliz işi yani.
Kalvin'in şeyini kurmuş olması devletini. Kalvin'in o devlet kuruyor ya İsviçre'de, şurada burada falan.
Püritenler değil mi?
Evet. Yani asıl güzel, daha çarpıcı, güzel dediğim daha çarpıcı, silkeleyici örnek. Mesela bir kitap evine giriyorsun. Kitap evinde Müslüman İslami kitaplar satıyor adam. Dergiler var, bir sürü dergiler var. Tonla yani 3-5 değişik türde eşcinsel dergiler var. Adama sordum, ya bu ne lan dedim. Ne bu dedim, çok özür dilerim. Bu ne dedim, satıyor dedi.
Sen niye satıyorsun diyeceksin.
Abi sen
kendi, alana niye kendi, alıyor diye sormuyor musun?
Sen, dedim, niye sen kendini satmışsın dedim ya.
Hocam bunların hepsini okuduğumuz zaman çok ilginç bir benim şey
bak,
çıkıyor.
Bak Türkiye de oraya doğru gidiyor.
Gidiyor. Benim karşıma
çok... Yani bu Kemalizm üzerinden gidiyor. Bakın Kemalizm üzerinden gidiyor. Bunun altını özellikle çiziyor.
Hocam Kemalizm lebiyesini kullanıyorlar hala. Yani o kapıyı kanırtmak için ama...
Başörtülü insanlar Kemalizmle ilgili...
Güzellemeler yapar hale geldiler değil mi?
Kemalistlerden farksız şeyler paylaşıyorlar. İkonlar paylaşıyorlar. Cümleler paylaşıyorlar. Yani bir de saldırganlaşıyorlar. Müthiş agresif başörtülü. Kemalizmle ilgili acayip agresif cümleler ne bileyim... Saldırıyor yani adam.
Kendini
kullanıyor.
İspat çabası o.
Tabii.
Kendini ispat işte çabası tabii. Yani hep aynı örneği veriyorum. Amerikan kültürünün, yani bu Amerika'nın redneck, bütün dünya düşman, biz Amerikalılar olarak herkesi düşman bellemeliyiz, kuvvetli olmalıyız, vurup yıkmalıyız kültürünün sinemadaki en önemli temsilcisi iki tane adamdır. Biri Arnold Schwarzenegger, biri de Bruce Willis.
Eyvallah.
Bu iki herif de Amerikalı değil. Biri Avusturyalı, biri Doğu Alman. Bu kompleksinden dolayı kendini, yani buna işte mankurtluk deniyor ya, bu mankurtluklarından dolayı kendilerini diğerlerinden daha marjinalize ediyorlar ki kendilerini ispat, ben de şüpheleri olmasın Amerikan. İkisinde birinin doğumu Avusturya, birinin doğumu Doğu Almanya.
Tabii.
Hocam şöyle bir nokta da var tabii. Ben ona söyleyeyim, belki değinmek istiyorum. Bu ümmeti belki de bu anlamda toparlayacak en önemli konu emri bil maruf nehyani münker hassasiyeti.
Tabii ki.
Çünkü törpülenmek istenen bu aslında.
Tabii.
Yani deminki kütüphane örneği, kitaplık
tabii.
örneği değil
mi? Tabii.
Yani bu adam emri bil maruf nehyani münker derdinde bir mümin olsa kapısından sokmaz o paça
tabii
avralar.
Tabii, konuşmalar.
Sokmaz.
Tabii.
Ama o törpülenince zaten hep onu diyoruz. Yani bu gavurlar Müslümanın namazıyla uğraşmaz. Orucuyla uğraşmaz ama cihadıyla uğraşır. Çünkü cihat nehyani münker, emri bil maruf nehyani münkerin en operatif hali cihattır yani. Tabii cihat derken illa kılıç alıp silah alıp bundan bahsetmiyoruz. Yani bir söylem, sizin buyurduğunuz Malezya'daki kitapçıda yaptığınız bir cihat hareketidir netice.
Tabii ya, ben yaklaşık 20 küsur sene önce bu İslam'ın protestanlaştırılması projesi diye bir şey yaptık. O zaman Umran dergisi.
Hocam zaten bunların hazırlığı 30-40 yıllık işti.
Ben o zaman yazdım, çizdim. Kapak yaptık bilmem ne, gazetede yazdım falan. İnsanlar nasıl saldırdılar ya? Ne diyorsun ya dediler. Nereden çıkarıyorsun bunları falan diye. Abi görüyorsun ya, geleceği görüyorsun ya. Yani hocam, görmeyelim mi?
Bu toplumlara bakın, benim Mısır öngörüm doğruysa ki sizinkiyle de örtüşüyor. İlk yapılacak iş, Sisi gittikten sonra müthiş para enjekte edecekler.
Tabii işte sekülerize edecek.
Toplumu sekülerize etmenin, kapitalize etmenin, konforma düşürmenin, konformist etmenin en iyi yolu para enjekte.
Tabii.
Paradan iyi uyuşturucu yok.
Tabii. Yok, şöyle bir şey var. Şöyle bir ayrım yapalım. Burada ilginç bir nokta var orada. Yani gene Mısır'a gelmiş olduk böylelikle. Yani Mısır'ı yani Amerikalılar bir şekilde, Yahudiler falan Amerika ayakta tutuyor. Sürekli fonluyorlar.
Fonluyorlar.
Karşılıksız fon. Yani bir tırnak içinde karşılıksız diyorum. Pardon, lafımı geri aldım.
Tabii.
Neyi karşılıksız?
Adamın ruhunu, imanını alıyor, onu veriyor.
Yok, bir de şey var, onun...
ekonomik karşılığını da alıyor.
Alır.
Tabii
alır.
Tabii. Tabii. Suda yaptıkları gibi.
Tabii. Yani ben geri alıyorum lafımı. Yani öyle bir şey var. Bir şey, piramidin tepesini oluşturan bir elitokrasi icat ediyorlar. O elitokrasi Mısır
üzerinden,
demek.
Tabii. Fonluyorlar. Türkiye'de öyle olmadı.
Yani onlar
mı?
Kendi etrafını, çevresini falan palazlandırıyorlar. Tamam mı? Etrafa yani gelen bütün şeyleri peşkeş çekiyorlar falan. Şimdi mesela bu Suriyelilerle ilgili Avrupa Birliği fonlarından gelen, az da olsa gelen şeyler var. Acayip peşkeş çekiliyormuş. Hiç yani.
Mısır'da mı hocam?
Burada.
Burada. Hmm.
Çok burada feci. Acayip bir şey.
Feci bir şey. Onu
rezil
bir daha söyler
bir şey
misiniz? Yani. Bunu dert edinelim yani.
Yani
Türkiye, Avrupa Birliği fonlarından gelen Suriye göçmenler için
diye,
gelen
mülteci falan diye
finansman, tamam. Fon.
Tabii. Bütün proje fonladıkları projelerin çoğu yani bunu ispat etmek için ispat edecek arkadaşlar var. Yani ben bu işlerle uğraşacak değilim. Bunu söyledi bu işlerle uğraşan bir arkadaş bana. İnanamadım yani. Acayip şeyler söyledi. Dedim ne oluyor ya?
Bu belayı davet etmek.
Tabii. Yani o yüzden ilk önce bir elitokrasi icat ettiler. Yani postkolonyal süreçte. Aynen. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Güya bağımsızlıklarını verdiler. Yüklerini attılar halbuki.
Kendi mankurtlarını oluşturdular. Tabii koydular ki, tepelere.
Sırtlarındaki yükü attılar. Yükleri hafiflettiler. Uzaktan kumanda etmeye başladılar. Daha iyi bu.
Daha iyi tabii.
Çünkü suçlu kendileri değil. Suçlu onlar.
Tabii.
Bir arıza çıktığı zaman. Tamam. Tabii. Dolayısıyla o diktatörler. Ha, hoşlarına gitmediği zaman vuruyorlar zaten.
İşte bak, kolay yani ne olacak?
Yani halkın nabzını tutuyorlar. Ama istedikleri şekilde şekillendirecek şekilde. Dolayısıyla bir halk icat ediyorlar falan filan.
Hocam bu bir tek öyle kamu fonlarıyla falan değil. İlginç bir şekilde ekonominin bütün damarlarıyla yapılıyor.
Tabii.
Yani
tabii,
ben gene tabii. Türkiye örneğini vereceğim. İsim vermeyelim. Türkiye'de şu son 80-90 yıllık Cumhuriyet sürecinin ilk 50 yılında belki hala devam ediyordur. Bakın bir eve ne girer hocam? Beyaz eşya girer değil mi? Bir eve ne girer? Yakıt girer, yakacak girer. Bir eve ne girer? Araba girer. Bu 3-4 kalemin kimlere verildiğine bir bakalım. Yani kim tarafından? Amerikalı, İtalyan, Avrupalı firmalar tarafından bu 3-4 tane kalemin kimlere verildiğine bir bakarsak, onun üzerinden de biz belki bu elitokrasi nasıl icat ediliyor, nasıl uygulanıyor, nasıl kullanılıyor daha rahat bir Türkiye laboratuvarında okumuş oluruz.
Yani. Bak şimdi çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bu işlerle maalesef ilgilenen insan yok. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Yani böyle birkaç kişi zannediyorum memlekette. Şimdi ben şöyle bir şey görüyorum acayip bir şekilde ve ürküyorum, tamam mı? Şimdi çağdaş İslam düşüncesi diyorsun değil mi?
Hı hı.
Yani bir şekilde çağdaş İslam düşüncesinin yani Osmanlı sonrası süreçte merkezinde Araplar var.
Evet.
Esas itibariyle Osmanlı sonrası şey.
Doğru.
Şimdi oraya bakıyorsun, şu an gelinen noktaya bakıyorsun. Şu an gelinen noktaya. Yani Mısır'da İhvan-ı Müslümin niçin kuruldu? Sömürgecileri def etmek için kuruldu. Esas itibariyle kuruluş
amaç buydu.
Yani bağımsız. Dolayısıyla Müslüman Mısır'ın hilafette gitmiş. 1928 unutmayalım. Dolayısıyla onun için kurdular adamlar. Müslümanlar. Sonra yani sömürgecileri def etmek için mücadele eden, cihad eden, savaşan, kan döken, öne atılan insanlar Mısır'da Müslümanlar. Kuzey Afrika'da Müslümanlar. Kafkasya'da Müslümanlar.
Tabii.
İslami hareketler, İslami
Müslümanlar, cemaatler. Efendim? Anadolu'da kim?
Öyle.
Orada
şimdi bak gelen iki sonra ne oldu? Sonra postkolonyal süreç dediğimiz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreç, sömürgecilik sonrası süreç, sömürgecilerin sömürdükleri ülkeleri terk ettikleri, sırtlarındaki yükü attıkları
süreçte.
Dolayısıyla diktatörlükleri yerleştirdikleri bir süreç. Tamam mı? Hı-hı. Yani İslam demokrasiyle bağdaşmanın falan gibi saçma sapan tartışmalar yaptırıyorlar. Ezik tiplere, İslam dünyasındaki ezik diyorum, çok özür diliyorum. Yani böyle bir şey var. Yani bu tartışma yapılamaz yani. Böyle saçma bir şey olamaz. Dolayısıyla İslam dünyası bağımsız değil. İslam dünyası ne zaman bağımsızlığına kavuşacak? Bu batılıları ne zaman def edeceğiz biz falan? Onu konuşmamız lazım ya.
Yani dediğiniz gibi çok affedersiniz.
Yani farklı kültürlerin, farklılıkların, farklı inançların, bütün farklılıkların bir arada yaşamasını, mümkün kılabilecek dünyayı, düzeni ben kurdum ya. Bana demokrasi martaval anlatmasın kimse. Böyle bir şey yok. Ben kurdum böyle bir şey. Demokrasi bir oyun.
Aynen.
İnsanları uzlaştırmak için, uyuzlaştırmak için, dolayısıyla düşünce dünyasını, hayatı, kültürü sıradanlaştırmak için icat edilmiş bir oyun. Yani bugün popüler kültür değil mi kültürün omurgasını oluşturan şey? Neden? Demokrasi üzerinden. Buralara girmeyelim. Yani bu başka
hocam,
bir mesele.
Buralara girmeyelim ama bir kılçık atayım ben dinleyicinin aklına. Bu Batı'nın, bu aklın İslam dünyasında oynadığı oyunun aynı algoritmasını, aynı statiğini, konstrüksiyonunu aslında adamlar Batı ülkelerinde de oynuyorlar.
Tabii.
Bunun en önemli özelliği tabii. De çok özür dilerim. Jean-Jacques Rousseau'dan itibaren demokrasi diye bir şey icat edip halk egemenliği, millet egemenliği diye bütün Batı ülkelerine kendilerini yönettiklerini zannedip orada oligark yok mu? Orada elitist bir yapılanma yok mu? İşte Amerikan halkına Amerikalılar oy veriyor, yönetiyoruz zannediyorlar.
Ya iki tane, yüzlerce parti var, iki tanesini çıkarıyorlar.
Tabii.
Üçüncüsünü çıkarmıyorlar. Çıktığı zaman sistem çöküyor.
Çöküyor.
Yani böyle nasıl çıkıyor? Adamlar nasıl çıkıyor? Tonla
finansla
çıkıyor. Adamlar. Finanse ediliyor adamlar. Yani param varsa, güçlü bir kaynak tarafından destekleniyorsan, yani güçlü bir kapitalist lobi tarafından, hakim lobi tarafından destekleniyorsan ancak seçilebilirsin. Böyle bir şey. Halk çocuğu bilmem, masal ya, ne demokrasi ya, hikaye.
Hocam, bir tane halk çocuğu Amerikan başkanı var mı?
Ya olamaz yani. Olduğu zaman canını okurlar. Öyle şey yok. Nefes aldırmazlar. Var tarihte öyle bir iki tane. Onları
hocam,
temizlediler.
Bakın, Amerika'da
öldürdüler yani üst üste.
Tabii canım. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yani konumuz çok değil ama bununla isterseniz toparlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sistemi, parti sistemi, partinin en tepesindeki başkanlık adayının belirlenme sisteminde o kadar bariyer ve engel var ki. Bir adamın bu engelleri aşarak gelebilmesi kendi başına mümkün değil. Yani ihtimal dışı bir şey.
Evet.
Delege olacak, bilmem ne olacak, o eyalette şunu kazanacak, bu eyalette bunu yapacak, bir eyalette var mı? Bizdeki gibi partinin kapısından girip birinin işaretiyle delege olup ondan sonraki seçimde genel böyle dünya yok Amerika'da yani.
Tabii. Bak, burada söyleyeceğim şey şuydu. Yani özellikle hatırlatmak istediğim şey buydu. Yani o postkolonyal süreçte sömürgeciler sömürdükleri yerlerden Arap dünyasından vesaire çekildiklerinde yerlerine diktatörleri yerleştirdiler. Aynı zamanda bir entelektüel düzen de kurdular. Kültürel düzen de kurdular.
Tabii.
Tamam mı? Orada.
Çünkü oradan beslenecekler.
Bak, enteresan bir şey söylüyorum. Bak, çok önemli bir şey. Çok özür dilerim. Yani çağdaş İslam düşüncesi dediğimiz zaman şu an sosyalistlerin çağdaş İslam düşüncesi. Sol İslam deniyor buna.
Evet.
İslami sol deniyor hatta.
Bazı ideolojisine benziyor bir yerde.
Onun ötesi. Şöyle. Bazı ideolojisi daha başka bir şey de. Ya o sol. Yani onun gene İslam'la ilişkisi var belki, onu söylemek
istiyorum. İşte onu demek istiyorum. Tabii. Yani Bağız'ın esas aldığı
yok,
İslam ideolojisi de bu.
Onlar İslam reddetmiyorlar.
Reddetmiyorlar tabii.
Tabii öyle.
Edemezler mesela, toplumun
Irak'ta, hazırlığı. Irak'ta, Sudan'da mesela ilginç bir şey söyleyeyim bak. Böyle bir şey var mı? Bunların fotoğraflarını gördüm ben. Komünist Partisi'nin toplantısı. Çarşaflı kadınlar. Bu ne oluyor ya falan diyorsun yani. Çok böyle güzel. Bir şey İsmail Hacı Mahdi. Yani böyle şey.
Niye hocam, bizde çarşaflı kadınlar sol partilere üye olmadı mı?
Aynen.
Hocam ne deseniz Türkiye'de örneği çıkıyor. Ben ne yapayım ya?
Yok, başımızı tek tük ama bizde. Bizde böyle. Tek tük. Fakat şöyle bir şey var. Yani o İslami sol üzerinden mesela Cabiri, Hanefi, Abdullah Laroi. Abdullah Laroi tam Marksist. Laroi. Yani gelenek üzerinde kafa yormuş adamlardan birisi. Muhammed Arkon, bunlar yani. Bunlar dev figürler. Hiç abartmıyorum. Çok büyük adamlar yani bunlar.
Hı hı.
Yani İslami kesimlerin bunların karşısına adamlar çıkardıkları bir tane Taha Abdurrahman var şimdi şu an yaşayan. Yani Allah'tan yaşıyor. Allah'tan yaşayan en büyük Müslüman düşünür şu an İslam dünyasında, Arap dünyasında. Taha Abdurrahman. Yani ama hakim söylem çağdaş İslam düşüncesi denilince, çünkü hepsi İslam'dan besleniyor. Nereden beslenecek başka? Ama sosyalizan ama sekülerize edilmiş bir düşünce bu. Bunu da altını çiziyorum. Tamam mı?
Edilmiş yani. Olmuş değil.
Tabii. Yeniden yorumluyorlar. Kaynakları yeniden yorumluyorlar. İslami ilimleri yeniden yorumluyorlar. Hermenötik üzerinden geliyorlar. Tarihsel üzerinden geliyorlar. Falan filan. Eurosantrik okumalar falan yapıyorlar. Enteresan yani. Bu 40-50 senedir olan şey bu. 40-50 senedir
zemini
alttan
alta
geldi. Sonuçta buraya gelince belliydi zaten. Söylemek istediğim şey bu. Yani şu an gelecek şu an geldiğimiz noktadan gidecek yer neresi? Şurası. Muhtemelen orduda bir ikili çatı oluşturacaklar. O çatlak oluşturacaklar. Tamam mı? Yani ordu Sisiciler, Sisi karşıtları falan diye bölünecek. Mısır iç savaşın eşiğine sürüklenecek. İç savaşın eşiğine sürüklenecek. Ve en tehlikeli senaryo ne biliyor musun? İç savaş. Ne demek iç savaş? Mısır demek olan İman-ı Müslümin marjinalize edilecek. Terörize edilecek. Terörle özdeşleştirilecek. Zaten onun bütün şeylerini Türkiye'de de televizyonlarda gerzek gerzek konuşan hüdükler var, affedersin.
Evet.
Yani çok berbat tipler var. Yani proje tipler var. Beyinsiz, sadece besleniyor birilerden, bir yerlerden yani, tamam mı?
Verileni okuyor.
Tabii. Aynen, verileni okuyor. İslami kesimlerden de böyle tipler çıkıyor. Yani Seyit Kutup'a bilmem ne diyor falan, terörü besledi falan diyor. Yapma kardeşim ya, Allah'tan kork ya.
Hocam diyorum ya, Seyit Kutup'un söylediklerini bir Marksist, bir Leninist, bir imansız, bir laik söylediği zaman demokrasi kahramanı oluyor.
Tabii. Şimdi
öteki söyleyince terörist oluyor.
O insan yani fikirlerinin bazılarına katılmamız mümkün değil tabii. Ama şehit olmuş bir adam. Nasıl şehit olmuş bir de onu da bilelim yani. O iğrenç ortamda Müslümanların imanın acayip bir şekilde güçlendiği bir zaman diliminde bütün İslam dünyasını harekete geçirdiği, İslam dünyasına umut ışığı, her şeye rağmen, bütün zaaflarına rağmen değil mi? Sunduğu bir zaman diliminde yani bu olmaz.
Tabii.
Hani onu ajanlıkla falan itham etmek çok tehlikeli bir şey.
Adam canını da vermiş.
Tabii. Şey yani şu an gelecek noktada gelecekte gelinecek noktada şöyle bir şey tezahür edecek diye gözlemliyorum. Tahminim o yönde. İslami söylemlerle seküler laik söylemleri çatıştıracaklar. Ve cemaatleri marjinal
getirecekler.
Yani orada da cemaatler hedefte.
Tabii.
Bakın bunu unutmayalım. Cemaatlerin, tarikatların saldırılması, hedef haline getirilmesi sadece Türkiye özgü bir şey değildir. Gidin siz.
Bütün İslam
Pakistan'a gidin.
Özgür.
Pakistan'a gidin göreceksiniz. Deizmin nasıl eğildiğini göreceksiniz. O cemaatler üzerinden acayip bir şekilde hurafelerle mücadele ediyoruz. Bilmem ne hurafelerden dini temizleyeceğiz falan diye. Tuhaf tuhaf tipler çıkacak. Çıktı zaten. Çıktı böyle tipler. Öyle hareketler, FETÖ-vari hareketler çıktı. İslam protestanlaştıracak hareketler.
Tabii canım.
Böyle aynısını, akademide, yani entelektüel bizde... hayatta da bizim yani bunu genellemek istemem. Hiçbir zaman genellemedim. İlahiyatlarda bazı tiplerin çıkması ilahiyatlarda. Ben ilahiyatların tümünü tenzih ediyorum. Yani bunu ilahiyatları hedef tahtasına yatırmaya karşı çıkıyorum. Yani böyle bir şey yok. İki tane, üç tane tipi parlatıyorlar. Yani bunu ilahiyatlara mal edemeyiz.
Hocam o zaman Mısır örneğine...
İşimiz zor yani ama zor. Teslim bahara çekmek yok. Yani gelen tehlikeyi görelim o kadar.
Benim hocam demek ki gelen tehlikede en önemli bu tehlikenin koçbaşı diyeyim o zaman. Müsaadenizle aslında dünyevileşme. Ve bu tehlikeyle yapabilecekleri şeyleri yani ben sizden şu bir noktada farklı. Sonuç aynı şeyi yapacaklar da belki operasyonel yani amel olarak daha doğrusu yöntem olarak bir farklı düşüneceğim. Şu bu işi öyle kan döküp adam vurup falan yapmaya gerek yok. Mısır'a 3-4 milyar dolar akıtırlarsa.
Eyvallah.
Mısır halkının cebine bu para girerse zaten Mısır halkı ister istemez kendi kendine klasik İslami söylemi yani klasik de demeyelim yanlış bir ifade bu. Hakiki öz sünnet Resulullah'tan gelen İslami söylemi bir yerden sonra marjinal görmeye başlıyor.
Tabii işte güzel.
Mesele yok. Doğru. Gerek yok. Yani hiç silah atmaya adam öldürmeye falan gerek yok. Verin siz Mısır'a 4-5 milyar doları karşılıksız. Tamam. O da halka yayılsın. İşte bu müteahhit bakın ilginç bir örnek.
Tabii evet.
Yani ilginç bir örnek.
Bunu kullanmaları enteresan.
Tabii tabii. Bu, çünkü nedir? Müteahhit dediğiniz gibi tam devletten nemalanan bilmem ne demokrasi
tabii,
falan.
Tezgah, tam tezgah. Tezgahtar arkadaş.
Aynen öyle tezgahtar. Yoksa yani Amerika'nın, İsrail'in Mısır'da kurduğu düzene İspanya'da yaşayan bir adam kalkacak kafa tutacak. Binlerce insanı sokağa dökecek. Adamın bir daha adresini bulamazlar. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftaki Medeniyet Yolculuğu programımızda biraz daha yakın coğrafyanın dertleri üzerine Mısır özelinden devam ettik. Ama Mısır'ı önemsiyoruz, Mısır bir laboratuvar diyoruz. Evet. Belki spot cümle hocamızdan alabileceğimiz şu ki cemaatler, İslami tarikatlar yani İslam'ın nüvesini, İslam'ın Kur'an ve sünnet anlayışındaki özünü savunan ve yaşamaya çalışan yapılar sadece Türkiye'de değil, bütün İslam dünyasında hedef tahtasında.
Tabii.
Bu demek ki bize daha akıllı olmayı, daha uyanık olmayı, kesinlikle, dinin kadim değerlerine, kadim okumalara daha sahip çıkmamız gerektiğini, eyvallah, bize inşallah salık veriyor. Hepinize Allah'a emanet ederiz efendim.